Ayrım 15. Aldatmak. Paulo Coelho. Kahrolası süpermarkete gidip ev için alışveriş yapmam gerekiyor. Tipik sevgisiz kalmış kırgın kadınlardan hiçbir farkım kalmadı. Marian haklıydı. Ben alçak kadının biriyim. Oynaşmaktan başka işe yaramıyorum. Ayak ucunda uyuyan aptal bir köpek bile benden daha değerlidir. Arabayı tehlikeli biçimde kullanıyorum çünkü durmadan ağlıyorum ve gözyaşlarım yoldaki arabaları görmemi engelliyor. Kulağıma korna sesleri, bağırışlar geliyor. Yavaşlamaya çalışıyorum ama kornalar ve bağırışlar artıyor. Maria'nın içine şüphe düşürmem aptallıktı ama asıl aptallığı her şeyimi, kocamı, ailemi, işimi tehlikeye atarak ettim. Aldığım iki sakinleştirici bir türlü etki etmediği ve sinirlerim darmadığın halde araba kullandığım için şimdi de kendi hayatımı tehlikeye atıyorum. Yan sokaklardan birine park edip içinden çıkmadan ağlamayı sürdürüyorum. Öyle yüksek sesle hıçkırıyorum ki yoldan geçen biri yaklaşıp yardım isteyip istemediğimi soruyor. İstemediğimi söyleyince yanımdan uzaklaşıyor. Oysa aslında yardıma ihtiyacım var. Hem de çok. İçime kapanıyor, benliğimi kaplayan çamur deryasına dalıyorum. Ama yüzmekte zorlanıyorum. Nefretimden çatlamak üzereyim. Jacob'un dünkü akşam yemeğinin ardından ayıldığını ve beni bir daha asla görmek istemeyeceğini düşünüyorum. Suç benim. Kendi sınırlarımı açmak istedim. Herkesin benden kuşkulandığını sandım. Onu arayıp özür dilesem iyi ederim ama telefonunu açmayacağına eminim. Kocamı arayıp hatırını sorsam daha iyi olmaz mı? Sesini tanırım. Kendine hakim olmasını iyi bilse de, aksi ve gerginse hemen anlarım. Ama şu anda umurumda değil. Çok korkuyorum. Midem büzüşüyor, ellerim direksiyonu sımsıkı kavruyor ve bas bas bağırarak ağlıyorum. Dünyada kendimi güvende hissettiğim tek yerde, yani arabamda, ortalığı birbirine katıyorum. Biraz önce yanıma gelen kişi şimdi bana uzaktan bakıyor. Herhalde saçma bir şey yapacağımdan korkuyor. Hayır, bir şey yapacağım yok. Tek istediğim ağlamak. Çok şey mi istiyorum? Kendi kendimi suistimal ettiğimi hissediyorum. Geri dönmek istiyorum ama bu imkansız. Kaybettiğim alanı geri kazanmak için bir plan yapmak istiyorum. Ama düşüncelerimi toparlayamıyorum. Elimden sadece ağlamak, utanmak ve nefret etmek geliyor. Nasıl böyle saflık edebildim? Maria'nın bana bakıp kendi kafamdaki şeyleri söylediğini nasıl düşünebildim? Suçluluk duyduğum için. Onu kocasının önünde aşağılamak, mahvetmek istedim. Sırf Jacob benim eğlencelik bir kadından daha fazlası olduğumu görsün diye. Ona aşık olmasam da Jacob'un sayesinde yitirdiğim mutluluğu yavaş yavaş geri kazanıyor ve gırtlağıma kadar battığımı düşündüğüm yalnızlık çukurundan uzaklaşıyordum. Şimdi ise bugünlerin ebediyen geride kaldığını anlıyorum. Gerçek dünyaya dönmem lazım. Süpermarkete, birbirinin aynı günleri. Eskiden müthiş önem versem de artık benim için bir hapishaneye dönüşen evimin güvenli ortamına. Kırık parçalarımı toplamam lazım. Belki de bütün bu olanları kocama itiraf etmeliyim. Beni anlayışla karşılayacağına eminim. İyi kalpli, akıllı bir adamdır. Hayatta daima ailesine öncelik verir. Peki ya anlayışla karşılamazsa? Yeter, bıçak kemiğe dayandı derse? Daha dün depresyondan şikayet ederken bugün çıkıp sevgilisi tarafından terk ediline dövünen bir kadınla yaşamaktan bıktığını söylerse? Hıçkırıklarım azalıyor ve düşünmeye başlıyorum. Birazdan iş yerinde olmam gerekiyor. Benim dünyam çaresizce yıkılırken, insanların varlığımı aldırış etmeden yanımdan geçip gittikleri, mutlu çiftlerin evleriyle dolu, kimi kapılara Noel süsleri asılmış bu sokakta bütün günümü harcayamam. İyice düşünmem lazım. Önceliklerimin listesini çıkarmalıyım. Acaba önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda da kendisini ailesine adamış bir kadın numarası yapmayı sürdürerek yaralı bir hayvandan farksız olduğumu gizleyebilecek miyim? Disiplin konusunda hiç iddialı değilimdir ama böyle dengesiz davranmaya devam edemem. Gözyaşlarımı silip önüme bakıyorum. Arabayı çalıştırmamın vakti geldi mi? Henüz gelmedi. Biraz daha bekliyorum. Bu olanlardan çıkabildiğim tek sevindirici sonuç, hayatımı yalancıktan yaşamaktan bıktığımı anlamam. Kocam bu hallerimi hiç fark etmiyor mu? Acaba erkekler kadınların orgazm taklidi yaptığını fark ederler mi? edebilirler ama bunu bilmem mümkün değil. Arabadan çıkıp park metreye gereğinden fazla para atıyorum. Böylece süreyi dert etmeden başıboş gezebilirim. İş yerimi arayıp yaban bir mazeret sunuyorum. Çocuklarımdan biri ishal olmuş, doktora götürmem lazım. Şefim buna inanıyor, ne de olsa İsviçreliler yalan söylemez. Ama ben söylerim. Son zamanlarda her gün yalan söyledim. Kendime saygım kalmadı. Ne yaptığımı bilmiyorum. Artık İsviçreliler gerçek dünyada yaşarlar. Bense bir hayal dünyasında yaşıyorum. İsviçreliler dertlerini çözmesini bilirler. Bense kendi dertlerimi çözmek şöyle dursun. Üstüne bir de ideal ailemle kusursuz sevgilimin kesiştiği bir durum yarattım. Turistik mekanlar hariç bütün işletmelerin 1950'lerde takılı kaldığı ve modernleşmeye hiç tenezzül etmediği sevgili şehrimde yürüyorum. Hava soğuk ama Tanrı'ya şükür rüzgar esmiyor. Esse dışarıda zor duyulur. Hem kafam dağılır hem de biraz sakinleşirim diye bir kitapçıya, bir kasaba ve bir butiğe giriyorum. Dükkanlardan her çıkışımda dışarıdaki soğuğun içimde yükselen ateşi biraz olsun dindirdiğini hissediyorum. Doğru erkeği sevmeyi öğrenmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Esas mesele, yoldan geçerken kapıyı açık görüp izinsiz içeri giren yanlış erkeği unutabilmektir. Jakob'tan tam olarak ne umuyordum? İlişkimizin yürümeyeceğini başından beri bilsem de, böylesine aşağılayıcı bir biçimde biteceği hiç aklıma gelmezdi. Belki de sadece onunla birlikteyken elde ettiklerimi istiyordum. Macerayı ve mutluluğu. Ya da belki daha fazlasını istiyordum. Onunla beraber yaşamayı, kariyerinde yükselmesine yardımcı olmayı, karısından bulamadığı belli olan desteği, ilk buluşmamızdan itibaren eksikliğinden yakındığı şefkati ona vermeyi. Onu başkasının bahçesinden çiçek koparır gibi evinden koparmayı ve kendi arazime dikmeyi istiyordum. Böyle davranılan çiçeklerin fazla dayanmadığını bilsem de. İçimde bir kıskançlık dalgası kabarıyor ama bu kez gözyaşı dökecek değilim. Sadece öfkemi kusacağım. Yürümeyi bırakıp bir otobüs durağının bankına oturuyorum. İnen ve binen insanları izliyorum. Hepsinin gözleri ve kulakları cep telefonlarına yapışık. Telefon ekranlarına sığacak kadar küçük dünyalarıyla meşguller. Otobüsler gelip geçiyor. İnenler belki de soğuktan dolayı hızlı adımlarla yürümeye başlıyorlar. Bilenlerse evlerine, işlerine, okullarına zorla gidermiş gibi ağır adımlarla yürüyorlar. Ama kimsenin yüzünde öfke ve sevinç yok. Ne mutlular ne de mutsuz. Kainatın doğdukları gün kaderlerine biçtiği görevi düşünmeksizin yerine getiren, acı çeken ruhlardan ibaretler. Vakit geçtikçe biraz da olsa rahatlıyorum. İçimdeki yapbozun kimi parçalarını yerlerine koymayı başardım. Parçalardan biri de şu duraktaki otobüsler gibi gelip geçen nefretimin sebebi. Hayattaki en önemli varlığı yani ailemi kaybetmiş olabilirim. Mutluluk uğruna verdiğim savaşta yenildim ve bu yüzden hem aşağılanmış hissediyorum hem de önümde uzanan yolu görmekte zorlanıyorum. Peki ya kocam ne olacak? Bu akşam ona her şeyi samimiyetle itiraf etmem gerek. Benim için hoş sonuçlar doğurmasa da bunun beni özgürleştireceğini düşünüyorum. Kocama, şefime, kendime yalan söylemekten yoruldum. Ama artık bunu düşünmek istemiyorum. En fazla da kıskançlık düşüncelerimi kemirip duruyor. Oturduğum otobüs durağından kalkamıyorum. Çünkü vücudumun zincirlerle bağlı olduğunu keşfettim. Sürüklemesi zor, ağır zincirler bunlar. Demek ki Marian kocasıyla yataktayken sadakatsizlik öyküleri duymayı, kocasının benimleyken yaptığı şeyleri tekrarlamayı seviyormuş, öyle mi? Benden başka kadınların da olduğunu, ilk sevişmemizde başucundan prezervatif aldığında anlamalıydım. Beni kavrayışından anlamalıydım bir sürü kadından biri olduğumu. Defalarca o kahrolası otelden içimde bu hisle ayrılmış, kendi kendime onunla bir daha görüşmeyeceğimi söylemiştim. Bunun da yalanlarımdan biri olduğunu elbette biliyordum. Jakob telefon etti mi, günü saati fark etmez, hemencecik hazır olurdum. Evet, bütün bunların farkındaydım. Kendimi sadece seks ve macera peşinde olduğuma inandırmaya çalışıyordum. Ama bu doğru değildi. Uykusuz gecelerimde ve dalgın günlerimde ne kadar inkar etmiş olsam da, bugün fark ediyordum ki ben gerçekten aşıktım. Sırılsıklam aşıktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Herhalde, herhaldesi yok eminim, bütün evli insanlar gizliden gizliye birilerini arzular. Bu yasaktır ve yasaklarla cilveleşmek hayata anlam katar. Sevişmeyi daha şehvetli kılmak ve orgazm anında çığlık çığlığa seni seviyorumlar duymak için araya azıcık duygu katılır, o kadar. Peki benim kocamın bir sevgilisi olsaydı ne yapardım? Yeri göğü birbirine katardım. Hayatım bana zalim davrandığını, beş para etmediğimi, yaşlandığımı söyleyerek ortalığı inletirdim. Kıskançlığımdan, aslında onun var benim yok diye imrendiğimden ağlar dururdum. Kapıyı vurup çıkar, çocuklarla ailemin evine taşınırdım. 2-3 ay sonra pişman olup dönmek için mazeret arar ve kocamın da bunu istediğini düşünürdüm. 4 ay sonra her şeye baştan başlamaktan duyduğum korku doruğa çıkardı. 5 ay sonra çocukların iyiliği için benzeri bir mazeretle eve dönmek istediğimi söyleyince çok geç kalmış olduğumu anlardım. Benden çok daha genç ve hayat dolu sevgilisi kocamın yanına taşınmış, yaşamına yeniden anlam katmış olurdu. Telefonum çalıyor. Şefim oğlumun nasıl olduğunu soruyor. Otobüs durağında beklediğimi, sesini iyi duyamadığımı ama her şeyin yolunda olduğunu ve birazdan gazetede olacağımı söylüyorum. Korkan insan asla gerçekleri göremez. Hayallerinin arkasında gizlenmeyi yeğler. Bu halde bir saatten fazla kalamam, toparlanmam lazım. İşler beni bekliyor, belki çalışırsam iyi gelir. Otobüs durağından ayrılıp Aramabon doğru yürüyorum. Yerdeki ölü yapraklara bakıyorum. Paris'te olsaydık yaprakların çoktan süpürüleceğini düşünüyorum. Oysa çok daha zengin bir şehir olan Cenevre'de yapraklar yerli yerinde duruyor. Bir zamanlar bu yapraklar bir ağacın parçasıydılar. Şimdi ise ağaç kabuğuna çekilip bir mevsim boyunca dinlenecek. Acaba ağaç kendini örten, besleyen ve solumasını sağlayan o yeşil pelerini umursamaz mı? Hayır. Üzerinde yaşayan ve çiçeklerin polenini yayarak doğayı canlı tutan böcekleri umursar mı? Hayır. Ağaç sadece kendini düşünür. Kimi şeyler, örneğin yapraklar ve böcekler gerektiğinde bir köşeye atılır. Ben de şehrin sokaklarındaki şu yapraklardan biriyim. Ebediyen yaşayacağını zannederken ne olduğunu anlamadan ölüveren, güneşi ve ayı seven, yanından geçen otobüsleri, gürültülü tramvayları izleyen, kimse incelik edip söylemediğinden kış diye bir mevsimin geleceğini bilmeyen yapraklar. Hayatın olabildiğince tadını çıkarıp bir gün sararırlar ve ağaç onlara veda eder. Görüşürüz demez, elveda der. Çünkü asla dönmeyeceklerini bilir. Yaprakları çabucak dallarından ayırsın ve onları uzaklara götürsün diye rüzgardan yardım ister. Ağaç ancak dinlendiğinde büyüdüğünü bilir. Büyüyüp geliştikçe saygı görür. Çiçekleri daha da güzelleşir. Yeter. Çalışmak artık benim için en iyi tedavi. Gözyaşlarım tükenene dek ağladım. Düşünmem gereken her şeyi düşündüm. Yine de dertlerimden kurtulmayı başaramadım. Otomatik pilota geçerek arabamı park ettiğim sokağa geliyorum. Bir kırmızı mavi üniformalı polislerden birinin elindeki aletle arabamın plakasını taradığını görüyorum. Araç sizin mi? Evet. İşini yapmaya devam ediyor. Hiçbir şey söylemiyorum. Taradığı plaka çoktan sisteme girdi. Merkeze yollandı. İşlemden geçirildikten sonra şeffaf pencereciklerinden biri polisin mütevazi arması görünen resmi zarflardan birine konup adresime gönderilecek. 100 franklık cezayı 30 gün içinde ödemem gerekecek. Ama itiraz edip avukatları 500 frank harcamayı da seçebilirim. Süreyi 20 dakika açmışsınız. Burada en fazla yarım saat kalınabiliyor. Başımı evet anlamında sallamakla yetiniyorum. Adam şaşırıyor. Durması için yalvarmıyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağıma dair sözler vermiyorum. Uzaktan gördüğümde adımlarımı bile hızlandırmamıştım. Alıştığı tepkilerden hiçbirini vermedim. Arabamın plakasını taradığı aletten süpermarkettekiler gibi bir fiş çıkarıyor. Adam fişi kötü hava koşullarına dayansın diye plastik bir zarfa koyuyor ve sileceğe tutturmak için ön cama yöneliyor. Anahtarımın düğmesine basınca arabanın farları yanıp sönerek kapıların açıldığını haber veriyor. Şakalaştığımı fark ediyor ama o da otomatik pilota bağlamış. Kilitlerin açılma sesini duyunca kendine gelip yanıma yaklaşıyor ve ceza fişini bana uzatıyor. İkimiz de oradan mutlu ayrılıyoruz. O şikayetlere katlanmak zorunda kalmadığı için mutlu. Bense hak ettiğimi az da olsa aldığım, yani cezalandırıldığım için. Kocam müthiş bir iradeye mi sahip, yoksa sahiden olanlara önem vermiyor mu bilmiyorum. Ama yakında öğreneceğim. Dünyanın en önemsiz olaylarını araştırdığım bir iş gününün ardından gecikmeden eve dönüyorum. Pilot eğitimi, piyasadaki Noel ağacı fazlası, hemzemin geçitlere konan elektronik komanda mekanizmaları. Böyle önemsiz araştırmalar yapmak beni müthiş mutlu etti. Çünkü bedenen ve aklen daha fazla düşünmeyi kaldıracak halde değilim. Birlikte geçirdiğimiz binlerce akşamdan farksız bir akşammış gibi yemeği hazırlıyorum. Bir süre televizyon seyrediyoruz. Çocuklar bizden önce odalarına çıkıp tabletlerine ve gününe göre teröristleri veya askerleri öldürdükleri oyunlara dalıyorlar. Tabakları bulaşık makinesine diziyorum. Kocam çocuklarımızı uyutmak için yukarı çıkıyor. Şu ana dek sadece işten güçten bahsettik. Hep böyleydi de ben mi fark etmemiştim? Yoksa tuhaflığı bugüne mi özgü bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Kocam üst kattayken ben de bu sene ilk kez şömineyi yakıyorum. Ateşi izlemek beni sakinleştiriyor. Kocamın itiraf edeceklerimi zaten bildiğini tahmin etsem de her türlü desteğe ihtiyacım var. İşte bu yüzden bir şarap açıyorum, bir peynir tabağı hazırlıyorum. İlk yudumumu alıp bakışlarımı alevlere dikiyorum. Ne tedirginim ne de korkuyorum. Bu çifte hayat yetti artık. Biraz sonra yaşayacaklarımın sonucu ne olursa olsun bana iyi gelecek. Evliliğimi sona erecekse böyle sona ersin. Güz mevsiminde, Noel gelmeden, şömineyi izleyip medeni insanlar gibi konuşarak. Kocam yanıma dönüp yaptığım hazırlıkları gördüğünde soru sormuyor. Koltukta yanıma oturuyor ve gözleri benim gibi ateşe dikiyor. Şarabını bitirince tazelemek için kadehine uzanıyorum ama elini kaldırarak daha fazla içmeyeceğini işaret ediyor. Alakasız bir şey söylüyorum. Bugün hava sıfırın altına düştü. Başını evet anlamında sallıyor. Belli ki ilk adımı benim atmam gerekecek. Dün akşamki yemekte olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Senin suçun değildi. Marian çok tuhaf bir kadın. Lütfen beni bir daha böyle buluşmalara çağırma. Sesi sakin çıkıyor ama herkesin daha çocukken öğrendiği üzere en fena fırtınalardan önce esintinin durduğu ve her şeyin son derece normal göründüğü bir an yaşanır. Konuyu kapatmaya niyetim yok. Marian saklandığı modernlik ve açık fikirlilik maskesinin arkasında ne kadar kıskanç biri olduğunu gösterdi bile. Doğru. Kıskançlık bize başarmak için onca emek verdiğin her şeyi kaybedebilirsin der. Gözümüzü kör eder. Bizi sevindiren şeyleri, mutlu anlarımızı ve bu anlarda kurduğumuz bağları görmez hale geliriz. Nefret nasıl olur da bir çiftin geçmişini tamamen silebilir? Benim gerekenleri söylemem için ortam hazırlıyor adeta, konuşmayı sürdürüyor. Herkesin hayatım beklentilerimle tam olarak uyuşmuyor dediği günler vardır. Ama hayat sana kendisi için ne yaptığını sorsa ne cevap verirsin? Bu soru bana mı? Hayır, kendimi sorguluyorum. Hayatta her şey emek ister. İnanmaktan vazgeçmemek gerekir. İşte bunun için ön yargının duvarlarını yıkmalıyız. Ve bu yürek ister. Yürek sahibi olabilmek için korkuya hakim olmak gerekir. Böyle uzar gider. Hayatımızla barışık olmalıyız. Hayatla aynı tarafta olduğumuzu unutmamalıyız. Hayat da iyileşmek ister. Ona yardım etmeliyiz. Kadehimi yeniden dolduruyorum. Kocam ateşi besliyor. Ne zaman cesaretimi toplayıp itiraf edebileceğim? Kocamsa beni konuşturmaya niyetli görünmüyor. Hayal kurmak göründüğü kadar kolay değildir. Tam tersi tehlikeli hale gelebilir. Hayal kurduğumuzda güçlü enerjileri açığa çıkarırız. Ve hayatımızın gerçek anlamını kendimizden daha fazla gizlemeyi başaramayız. Hayal kurduğumuzda ödeyeceğimiz bedeli de seçmiş oluruz. Şimdi harekete geçmeliyim. Ben geciktikçe ikimizin çekeceği ızdırap da artacak. Kadehimi kaldırıp onunkine tokuşturuyorum ve bir konuda canımın çok sıkıldığını söylüyorum. Bu konuyu daha önceden de konuştuğumuzu, ona içimi döküp depresyondan korktuğumu anlattığımı hatırlatıyorum. Ben size başka bir şeyi kastettiğimi söylüyorum. Sözünü kesip kendi düşüncesini açıklamaya devam ediyor. Hayallerinden peşinden koşmanın da bir bedeli vardır. alışkanlıklarımızı terk etmemize, zorluklar atlatmamıza, hüsranlara vesaire sebep olabilir. Lakin bu bedel ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir şey yaşamayan insanların ödedikleri kadar yüksek değildir. Çünkü hayatlarını yaşamayanlar bir gün dönüp geçmişlerine baktıklarında kendi yüreklerinin hayatımı boşa harcadım dediğini duyarlar. Kocamın işimi kolaylaştırdığı söylenemez. Peki ya yüreğimiz bize bu saçmalıklardan öte daha sağlam, gerçek, sarsıcı bir şey söylemez mi? Gülüyor. Sana duyduğum kıskançlığı kontrol etmeyi başardığım için çok mutluyum. Neden biliyor musun? Senin sevgine layık olabilmek için. Evliliğimiz, birlikteliğimiz için mücadele etmeliyim. Çocuklarımızdan bağımsız bu. Seni seviyorum. Seninle daima birlikte olabilmek uğruna her şeyi, hem de her şeyi göze alırım. Ama bir gün gitmek istersen sana engel olamam. O gün gelip çatarsa benden ayrılıp mutluluğunun peşinden gitmek için serbestsin. Sana duyduğum sevgi her şeyden üstündür ve senin mutlu olmana asla engel olmam. Gözlerim doluyor. Tam olarak neden bahsettiğini hala anlayamadım. Kıskançlıktan bahsediyor yoksa bana bir mesaj mı veriyor? Yalnız kalmaktan korkmuyorum diye sürdürüyor anlatmayı. Kendimi kandırmaktan, gerçekleri kendi kafama göre görmekten korkuyorum. Elimi tutuyor. Sen benim için bir nimetsin. Dünyanın en iyi kocası ben olmayabilirim. Ne de olsa hislerimi hiç göstermiyorum. Üstelik bunun eksikliğini duyduğunun farkındayım. Bu yüzden gözümde önemsizleştiğini sanıp güvenini kaybettiğini de biliyorum. Ama bu doğru değil. Şöminenin önüne daha çok sık oturmalıyız. Kıskançlık hariç her konudan konuşabiliriz. Çünkü kıskançlık beni ilgilendirmiyor. İkimiz baş başa seyahat etsek iyi gelmez mi dersin? Yeni yıla farklı bir şehirde girsek, bildiğimiz bir yer olsa dahi iyi gelmez mi? Peki ya çocuklar? Dedelerinin torunlarıyla vakit geçirmeye can attığına eminim. Ve sözünü tamamlıyor. İnsan sevince her şeye hazırlıklı olmalıdır. Sevgi çocukluğumuzdaki çiçek dürbünlerine benzer. Sürekli hareket halindedir ve asla kendini tekrar etmez. Sevginin sadece bizleri mutlu etmek için var olduğunu anlamayan insanlar ebediyen acı çekmeye mahkumdur. Bundan daha fena tek bir şey vardır. Nedir biliyor musun? O kadın gibi hep başkalarının kendi evliliği hakkında ne düşündüğünü merak eden insanlar. Bence bunun hiç önemi yok. Tek önemli olan senin ne düşündüğün. Başımı omzuna dayıyorum. Söyleyeceklerim tamamen önemini yitirdi. Kocam her şeyin farkında ve olanları benim asla beceremeyeceğim bir olgunlukla karşılıyor. Çok basit. Finans sektöründe para kazanmak ya da kaybetmek yasa dışı bir şey yapmadığın sürece serbesttir. Konuşan kodaman eskisi halen dünyanın en zengin insanlarından biri havasında. Oysa sattıklarının hayalden ibaret olduğu büyük yatırımcılar tarafından anlaşılınca serveti bir seneden kısa bir süre içinde buharlaştı. Söyledikleri ilgimi çekmiş gibi davranmaya çalışıyorum. Ne de olsa strese karşı çözümler hakkındaki yazı dizisini sona erdirmeyi şefime ben söyledim. Tam bir hafta önce Jakob bana bir mesaj gönderip her şeyi mahvettiğimi söyledi. Sokaklarda hüngür hüngür ağlayarak gezinmemin üzerinden bir hafta geçti. Yakında evime gelecek trafik cezası da o günden bir anı olarak kalacak. Kocamla oturup konuşmamızın üzerinden bir hafta geçti. Fikrimizi nasıl satacağımızı bilmemiz lazım. Başarının yolu buradan geçer. Arzuları satabilmek diye konuşmayı sürdürüyor kodaman eskisi. Canım benim, bütün böbürlenmelerine, ağırbaşlı havalarına ve bu lüks oteldeki havalı suitine rağmen odanın nefis manzarasına, Londra'daki bir terzinin titiz ellerinden çıkan takım elbiselerine, yüzündeki gülümsemeye ve doğal görünsün diye birkaç tutamını beyaz bırakarak özenle boyadığın saçlarına, kendinden emin sözlerine ve davranışlarına rağmen senden çok daha iyi bildiğim bir iş var. İş fikir satmakla bitmez. Alacak birilerini de bulmak gerekir. Bu durum iş içinde, siyaset içinde, sevgi içinde gereklidir. Herhalde neyi kastettiğimi anlıyorsundur sevgili eski zengin. Senin elinde şamalar, yardımcılar, sunumlar olabilir. Ama insanlar sonucu görmek ister. Sevgi de sonucu görmek ister. Halbuki herkes aksini söyler. sevme eyleminin kendi kendini doğruladığını iddia eder. Sahiden de öyle midir? Ben şu anda İngiliz bahçesinde kocamın Rusya'dan getirdiği kürkle gezinirken sonbahar göğüne gülümseyerek bakıp seni seviyorum ve bu her şeye yeter diyebilirdim. Ama doğruyu söylemiş olur muydum? Tabii ki olmazdım. Seviyorum ama karşılığında somut bir şeyler istiyorum. El ele tutuşmak, öpüşmek, tutkuyla sevişmek, bir hayali paylaşmak, yeni bir aile kurmak, çocuklarımı eğitmek, sevdiğim kişiyle birlikte yaşlanmak. Attığımız her adımın hedefini iyi belirlemeliyiz diye anlatıyor karşımdaki zavallı adam. Dudaklarında kendine güven dolu bir gülümsemeyle. Sanki yine delirmenin kıyısındayım. Duyduğum ve okuduğum her şeyi, bu gıcık adamla yaptığım sıkıcı röportajı dahi duygusal halime bağlıyorum. Günde 24 saat bunu düşünüyorum. Yolda yürürken, yemek yaparken, içimi rahatlatmak şöyle dursun, beni düşmekte olduğum uçurumun dibine daha da yaklaştıran şeyler, dinlemeye kıymetli vaktimi harcarken. İyimserlik bulaşıcıdır. Kodamın eskisi bilmiyor. Beni inandıracağına, söylediklerinin gazetede çıkacağına ve yeniden yükselişe geçeceğine öyle emin ki, böyle insanlarla röportaj yapmak harikadır. Bir soru sorarız, bir saat konuşurlar. Kübalı şamanla konuşmalarımdan farklı olarak bu kez söylenen hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Ses kayıt cihazım sayesinde adamın monoloğunu 600 sözcüklük bir yazıya, yani aşağı yukarı 4 dakikalık bir konuşmaya indirgeyeceğim. İyimserlik bulaşıcıymış. Öyle olsaydı, sevdiğimiz kimseye dudaklarımızda kocaman bir gülümsemeyle, aklımızdaysa planlar ve fikirlerle yanaşıp bütün paketi ona sunardık. İşe yarar mıydı? Hayır. Asıl bulaşıcı olan korkudur. Ömrümüzün sonuna kadar bize eşlik edecek birini bulamamaktan duyduğumuz o geçmek bilmez korku. Bu korkunun yüzünden akıl almaz şeyler yaparız. Yanlış kişiye evet deriz ve tek doğru kişinin o olduğuna, karşımıza Tanrı tarafından çıkarıldığına kendi kendimizi inandırırız. Çok geçmeden güvenli bir yuva arayışı samimi bir sevgiye dönüşür. Her şey daha çekilir hale gelir. Böylece hislerimiz bir kutuya konup aklımızdaki bir dolabın dibine itilir ve sonsuza dek gözlerden uzak bir biçimde orada saklı kalır. Kimileri benim ülkenin çevresi en geniş insanlarından olduğumu söyler. İş adamlarını, siyasetçileri, sanayicileri tanırım. Şirketlerimin içinde bulunduğu durum yakında geçecek. Eskisinden çok daha güçlü döneceğim, göreceksin. Benim de çevrem geniştir. Onun tanıdığı türde bir sürü insan tanırım. Ama ben dönmeye hazırlanmak istemiyorum. Çevremdeki ilişkilerden birini medeni şekilde sona erdirmek istiyorum, o kadar. Çünkü doğru dürüst bitirilmeyen şeylerin ardında hep açık bir kapı, keşfedilmemiş bir olasılık, her şeyin yine eskisi gibi olabileceğine dair bir ihtimal kalır. Böyle durumlara bayılan bir sürü insan tanısam da, hayır ben buna hiç alışkın değilim. Ne yapıyorum ben? Ekonomiyle sevgiyi mi karşılaştırıyorum? Finans dünyasıyla his dünyası arasında ilişki mi kurmaya çalışıyorum? Jakob'tan bir haftadır haber almıyorum. Şömine başındaki akşamımızın ardından kocamla ilişkimin normale dönmesinin üzerinden de bir hafta geçti. Acaba ikimiz birlikte evliliğimizi yeniden ayağa kaldırmayı başarabilecek miyiz? Ben bu senenin ilkbaharına kadar normal bir insandım. Bir gün bütün sahip olduklarımın aniden ortadan kaybolabileceğini anladım ve akıllı biri gibi tepki vermek yerine telaşa kapıldım. Bunun sonucunda uyuşuklaştım, hissizleştim. Tepki vermekten ve değişmekten aciz hale geldim. Onca uykusuz gecenin, hayattan keyif almadığım onca günün ardından en korktuğum şeyi yaptım. Tehlikelere meydan okuyarak ters yöne gitmeyi seçtim. Dünyada bunu yapan tek kişi olmadığımı biliyorum. İnsanlar kendilerini yok etmeye meyillidirler. Şans eseri ya da yaşam beyi sınamak istediğinden beni hem gerçek hem mecazi anlamda saçlarımdan kavrayan, üzerimde birikmiş tozu silkeleyen ve yeniden nefes almamı sağlayan biriyle karşılaştım. Bunların hepsi yalan çıktı. Madde bağımlılarının uyuşturucu alınca hissettikleri türden bir mutluluk bu. Er ya da geç etkisi geçiyor ve umutsuzluk daha da artıyor. Kodamın eskisi paradan bahsetmeye başlıyor. Bu konuda bir şey sormamış olmama aldırmadan anlatıyor. Fakirleşmediğini, yaşam tarzını onlarca yıl daha sürdürebileceğini dile getirmek için müthiş bir ihtiyaç duyuyor. Burada kalmaya daha fazla dayanamayacağım. Röportaj verdiği için teşekkür edip kayıt cihazımı kapıyorum ve ceketime uzanıyorum. Kodamın eskisi, bu akşam boş musun, birer içki içip bu konuşmayı sonlandırabiliriz diye teklifte bulunuyor. Böyle durumlarla daha önce de karşılaştım. Sıklıkla başıma gelir. Madame König kabullenmese de güzelim ve akıllıyım. Röportaj yaptığım bazı kişilere normalde gazetecilere anlatmayacakları şeyleri anlattırmak için cazibemi kullanmışlığım vardır. Tabii söyleyecekleri her şeyin gazetede çıkacağını da hatırlatırım. Ama şu erkekler yok mu? Ah şu erkekler. Zaaflarını gizlemek için mümkün olan olmayan her şeyi denerler. 18 yaşındaki kızlar bile onları zorlanmadan parmağında çevirebilir. Daveti için teşekkür ediyorum ve akşama başka biriyle buluşacağımı söylüyorum. İçimden imparatorluğunun yıkılışı ve kendisi hakkında çıkan haberler hakkında son sevgilisinin ne tepki verdiğini sormak geçiyor. Ama cevabını tahmin edebiliyorum ve haber değeri taşımadığına eminim. Dışarı çıkıp karşıdan karşıya geçiyorum. Ve biraz önce içinde yürüyüş yaptığımı hayal ettiğim İngiliz bahçesinin yolunu tutuyorum. 31 Aralık sokağının köşesindeki geleneksel bir dondurmacıya uğruyorum. Bu sokağın adı hoşuma gider. Çünkü bana hep bir yılın daha geçeceğini ve sonraki yıl için yine büyük sözler vereceğimi hatırlatır. Fıstıklı çikolatalı bir dondurma sipariş ediyorum. Mendire'ye kadar yürüyüp Cenevre'nin simgesine, yani gökyüzüne su fışkırtarak önümde damlacıklardan meydana gelen bir perde oluşturan dev fıskiyeye karşı dondurmamı bitiriyorum. Turistler fıskiyeye yaklaşıp fotoğraf çektiriyorlar ama hepsi karanlık çıkacak. Kartpostal satın alsalar daha kolay olmaz mı? Dünyanın dört bir yanında birçok anıt gezmişimdir. İsimleri çoktan unutulsa da ebediyen güzelim atlarının tepesinde ufku izleyen azametli adamlar. Ellerindeki artık okul kitaplarında bile anılmayan zaferleri simgeleyen, taçları ya da kılıçları havaya kaldıran kadınlar. İsmi tarihten çoktan silinmiş bir heykeltıraşa saatler ve günler boyunca poz vermeye zorlanarak masumiyetlerini kaybeden, taşa yontulmuş yalnız ve isimsiz çocuklar. Aslında birkaç istisnanın dışında şehirlerin simgesi heykeller değil, beklenmedik şeylerdir. Eyfel bir fuar için çelikten bir kule inşa ettiğinde onun Louvre Müzesi'ne, Zafer Takı'na ve heybetli bahçelere rağmen Paris'in simgesi haline geleceğini hiç düşünmemiştir. New York'un simgesi bir elmadır. San Francisco'nun simgesi fazla kullanılmayan bir köprüdür. Lisbon kartpostallarının ise Tejo Nehri'nin üzerinden geçen başka bir köprü vardır. Barcelona'nın en önemli simgesi inşası bitmemiş bir katedraldir. Cenevre de diğerleri gibi bir şehirdir. Leman Gölü ile Ron Nehri tam burada buluşarak son derece güçlü bir akıntı meydana getirir. Suyun ortaya çıkardığı kuvvetten yararlanmak için, biz İsviçreliler yararlanma konusunda uzmanızdır, bir hidroelektrik santrali inşa etmişiz. Ama işçiler kapakçıkları kapayıp evlerine gittiklerinde suyun basıncı artmış ve türbinleri patlatmış. Derken bir gün bir mühendisin aklına bir fikir gelmiş. Santralin yanına bir fıskiye yerleştirip suyun fazlasını oraya yönlendirmek. Zamanla mühendisler soruna başka çözümler bulmuşlar ve fıskiyeye gerek kalmamış. Ama şehirde yapılan bir plebisit sonucunda kalmasına karar verilmiş. Şehirde zaten bir sürü fıskiye varmış ve bu bir göletin ortasında kalıyormuş. Görünür hale getirmek için ne yapmak gerekirmiş? İşte böylece anıtımız değişimlerden geçerek ortaya çıkmış. Kuvvetli pompalarla donatılarak saatte 200 km hızla saniyede 500 litre su fışkırtan bugünkü azametli halini almış. 10 bin metre yükseklikteki bir uçaktan dahi görülebildiği söylenir ve doğrudur da, bizzat gördüm. Özel bir ismi yoktur. Jet du, yani su fıskiyesi diye anılır ve onca atlı adam, cesur kadın ve yalnız çocuk heykeline rağmen şehrimizin simgesidir. Bir seferinde İsviçreli bir bilimci olan Dönis'e Jet du hakkındaki düşüncesini sormuştum. Vücudumun neredeyse tamamı sudur. Bilgileri taşıyan elektrik boşalımları bu suyun içinden geçer. Sevgi de bu bilgilerden biridir ve bütün bünyeye etki edebilir. Sevgi devamlı değişir. Bence Cenevre'nin simgesi, sevgi uğruna dikilen, sanatın ortaya koyduğu anıtların en güzelidir. Çünkü asla kendini tekrarlamaz. Cep telefonumu alıp Yakup'un ofisini arıyorum. Evet, onu doğrudan da arayabilirdim ama istemiyorum. Yardımcısıyla konuşup Yakup'la görüşmek üzere yolda olduğumu söylüyorum. Yardımcısı sesimi tanıyor. Kendisi buluşmayı onaylayana dek hatta kalmamı rica ediyor. Bir dakika sonra dönüp özür dileyerek Yakup'un ajandasının dolu olduğunu ama belki gelecek senenin başında görüşebileceğimi söylüyor. Bunun mümkün olmadığını, Yakup'la derhal görüşmem gerektiğini, acil bir konu olduğunu söylüyorum. Acil bir konu kalıbının işe yaramadığı durum çoktur ama bu kez şansımın yaver gideceğine eminim. Yardımcının bu defa bana dönmesi 2 dakika sürüyor. Gelecek haftanın başına uygun olup olmadığımı soruyor. 20 dakika sonra orada olacağımı söylüyorum. Teşekkür edip telefonu kapıyorum. 15. ayrımın sonu. Sayfa 236.